Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Evet, medeniyet coğrafyamızda yine gündem bir hayli kabarık hocam. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turuyla müsaadenizle başlayalım gündemi değerlendirmeye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan, Çat ve Tunus'u kapsayan, üç ülkeyi kapsayan bir Afrika ziyaretine çıkmıştı ve yankıları da bir hayli geniş oldu. Konuşulan birçok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl karşılandığından tutun da Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'na kadar birçok şey konuşuluyor. Bu ziyaretin öneminden başlayalım önce. Neden Sudan, Çat, Tunus ziyareti bu kadar önemli ses getirdi hocam? Buyurun.
Hayırlı akşamlar öncelikle. Sayın Cumhurbaşkanım, bundan önceki dönemlerde de gerek Batı Afrika'da gerekse Ekvator'un güneyinde kalan kısımlarda hep üçer ülkelik programlar dahilinde ziyaretleri olmuştu. Buradaki birçok hedefin yanı sıra bu FETÖ marifetiyle açılan Türk okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi konusu önemli gündem maddelerinden biridir. Bu Sudan'da tamamen bu devir gerçekleşti. Çat'ta birkaç pürüz dışında tamamlandı. Tunus'ta henüz daha istenen noktaya gelmedi bu seyahatte. Ancak konuşulan konuları ve oradan çıkan sonuçları birebir ele alacak olursak, mesela buyur, Sudan Meclisi'ndeki Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşılanması, hı hı, halkın göstermiş olduğu sempati ve tarihi kültürel bağlarımız olarak bir baktığımızda şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Biz 1517 yılında işte Mercidabık Ridaniye zaferiyle sadece Suriye, Filistin ve Mısır'ı değil, aynı zamanda bütün Arap Yarımadası'nı, aynı zamanda da Sudan bölgesi de Osmanlı topraklarına girdi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyan edip Kütahya gelesiye kadar olan dönemde Osmanlı toprakları içerisinde kaldı. Daha sonra Kavalalı orada özerk bir yapı oluşturdu, Mısır Hidivli'yi ve Sudan'la birlikte Suriye, Filistin, Adana'ya kadar olan bölgede Mısır Hidivli'nin yönetimine geçmişti. Şimdi Sudan bizim neyimiz olur?
Evet.
Önce oradan bir başlayalım. İngilizlerin eski sömürgesi olarak bahsedilir. Yani İngilizlerin oradaki etkisi 50 yılı, 100 yılı geçmez. O, hı-hı, da böyle kıyıda çok küçük belli alanları başkenti ve kıyı Port Sudan'ı kurmuştur. Ancak Osmanlı orada yüzyıllarca var olmuştur. Ve Sudan'ın başkenti Hartum, Mavi Nil ile Beyaz Nil'in, yani ta Uganda, Victoria Gölü'nden gelen, bir de Etiyopya'dan gelen iki büyük kol Hartum'da birleşiyor ve başkent Hartum oraya kurulmuş ve içeride bir yer. Halbuki Osmanlı'nın Sudan'a ulaşabilmesi için deniz yoluyla gidiliyordu ve kıyıda bir liman, bir durak olması gerekiyordu. Ve Sevakin Adası, oradaki valilerin, kumandanların, idari ve bürokratik hiyerarşinin yaşadığı, bugünkü bizim işte İstanbul Boğazı'ndaki köşkleri, yalıları andıran binaların olduğu bir yerdir Sevakin Adası. Ve aynı zamanda orada bir liman var ve Osmanlı o liman vasıtasıyla Doğu Afrika'ya nüfuz ediyor. Yani Doğu Afrika'ya Sevakin, Musava ve Zeyla olmak üzere bütün Habeş eyaletini oralardan idare ediyor. Ve nasıl ki bugün Irak'tan bahsederken Basra, Bağdat ve Musul olmak üzere üç vilayetten oluşuyordu bugünkü Irak diyoruz. Ve Doğu Afrika'da Osmanlı'nın bir Habeş eyaleti vardı. Bu Habeş eyaleti kanun döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Bugünkü Doğu Sudan, Doğu Afrika, Cibuti, Eritre, Harar ve Somali için alan idari yapıyı içeriyor idi. Bugün Somali'de bir askeri üst kurduk. Hı-hı. Eğer Sudan bu Sevakin Adası meselesiyle birlikte eğer Türkiye buraya da bir askeri üst kurmaya kalkarsa veya böyle bir olayı gerçekleştirirse hemen arkasından İngiltere ve Amerika'nın sözcülüğünü yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir çatlak ses çıktı her zamanki gibi. Evet. Biz işte Türkiye ve İran'ı değil, Arap dünyasının lideri olarak Mısır ve Suudi Arabistan'ı görmek istiyoruz. Eğer Türkiye Sudan'da bir üs kurarsa Mısır'ı güneyden kuşatmış olur diye de onların avukatlığını yapıyor.
Evet.
Şimdi aslında onu söyleyebilecek ne kapasitesi vardır ne de cesareti vardır. Onun arkasında onu söyletenler oranın ağababalarıdır. Peki Sevakin Adası bir zamanların çok debdebeli bir yeri iken şimdi harabe haline gelmiş. Evet. Onun yerine İngilizler hemen 30 kilometre kuzeyde Port Sudan şehrini kurmuşlardır. Haritaya bakılırsa bir başkent Hartum vardır. Hartum'un da hemen kıyıya en yakın noktasında Port Sudan şehri vardır. Güney Sudan'dan çıkan petrol boru hatlarıyla Port Sudan'a gelir. Oradan gemilerle başta Çin olmak üzere dünya pazarlarına gider. Aynı zamanda Sevakin Adası hemen yanı başındaki Port Sudan Cidde'nin de karşısında yer alıyor. Evet. Cidde bugün hacca umreye gidenlerin işte ya Medine'ye iner uçaklar ya Mekke yakınlarında Cidde'ye iner. Peki bugün Mekke'de Eciyat Kalesi'ni söküp yıkıp yerine Zemzem Tavru dikenler bugün Cidde'yi dikkatli gözle bakarlarsa Cidde'de Osmanlı'yı ya karşı Arapları kışkırtan Lawrence'in müzesi vardır. Şimdi Cidde'de Lawrence müzesi var şu anda yani.
Hı hı.
Ve Cidde hemen Kızıldeniz'in Arap Yarımadası karşısında, onun karşısında da Sevakin Adası var.
Evet.
Eğer Türkiye orada uzun süreli devir aldı, şimdi inşallah oraları eski ihtişamına göre restore edip arkasından da siyasi, ekonomik, turizm ve askeri açıdan orayı donattığı zaman Sudan devlet yetkilileri şu açıklamayı bulundu. Bedeli ne olursa olsun Türkiye ile olan ilişkilerimizi sürdüreceğiz diyor.
Evet.
Yani birileri diyor ki sana bedel ödetiriz diyor. Türkiye buralara gelmesin. Çünkü Türkiye geldiği zaman orada at koşturan, oranın yerlisi olmayan güçler hala işlerini işbirlikçileri vasıtasıyla yürütüyor. Yani çok hazin bir hadisedir İbrahim Bey. Geçen derste Afrika coğrafyasında gençlerle sohbet ederken yüzyıllar boyunca Batılılar Afrika sahillerine gelmişler. Sadece limanda köle tüccarları Afrikalıları gemilere bindirmişler. Onları yakalayıp getiren hepsi işbirlikçiler. Yani bugün Amerika kıtası, Amerika Birleşik Devletleri %13'ünde zenciler oluşuyor. Onların atalarını Afrika'daki işbirlikçileri götürmüş.
Evet.
Bu coğrafyada da. Yani Amerikalı, İngiliz elini sıcak sudan soğuk suya koymuyor. Hepsini işbirlikçiler vasıtasıyla yürütüyor. Bugün maalesef Türkiye'de başta olmak üzere bütün Arap coğrafyasında ve İslam dünyasında bize bırakmamak için aklını, ruhunu küçücük dünya menfaatleri karşısında batıya ipotek etmiş olan biraz da korkak, ikircikli, ikiyüzlü insanlar vasıtasıyla biz bugün bu kadar sıkıntıları yaşıyoruz. Şu anda yapılabilecek en önemli şeylerden biri dik durmak, kendine güvenmek ve cesaretimizi toplamak olmalıdır. Çünkü o coğrafya bizim yüzyıllarca idare ettiğimiz bir toprak parçası. Sudan'dan bahsediyorum.
Hı-hı.
Artı bu Sudan halkıyla, yöneticileriyle bize karşı muhabbet besliyorlar.
Evet.
Yani ne olur gelin diyorlar. Çünkü biz Sudan'la uğraşamadık geçtiğimiz yıllarda.
Orada da sıkıntılar yaşandı değil mi?
Sudan 2,5 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle Afrika'nın en büyük ülkesiydi. Sudan'ın güneyinden 800 bin kilometre kareye yakın, yani Türkiye büyüklüğündeki bir alanı böldüler. Güney Sudan diye bir devletçik oluşturdular. Ve işin garibi Sudan açlıkla pençeleşen bir ülkeydi. 90'lı yıllara kadar, 80'li yıllarda filan. O petrol sayesinde, yani Güney Sudan'dan çıkan petrol boru hattıyla Port Sudan limanına, Kızıldeniz'e, oradan da dünya pazarlarına ulaştırılıyor idi. Büyük ölçüde de Çin bu iş konsorsiyum başındaydı. Malezya, Kanada ve Çin konsorsiyumu yapmıştı bunu. İngiliz ve Amerikalılar baktılar ki bu petrolden pay alamadılar. Güney Sudan'ı silahlandırdılar. Ve yani diyelim ki
Elbeşir'i terörist
ilan ettiler.
Yağmur
ormanlarında çobanlık yapan, yani uzunca bir süre devletin başına koyabilecek bir adam aradılar. Yani böylesi bir kabileden devlet çıkarttılar ve petrol kuyularını da Güney Sudan tarafında bıraktılar.
Evet.
Şu anda petrol boru hattıyla Port Sudan'a ve yani kuzeye geliyor ama şu anda Kenya üzerinden de Hint Okyanusu'na akıtacak projeleri işliyorlar.
Evet.
Ve İsrail, İngiliz, Amerikan işbirliği Güney Sudan'da o petrolün yönü de değiştirmeye çalışıyor. Yani Afrika'nın hangi köşesinde bir miktar enerji kaynağı, bir miktar yer altında bir para edecek bir şey varsa bir bakıyorsunuz orada kan gövdeyi götürüyor. Bunlar tesadüfen olacak şeyler değil. Halbuki biz oraya o insanların insanca yaşayabilmesi, kaynaklarından istifade edip ayaklarının evet. üzerinde durması ve fitne fesat çıkarmadan yani o bölgede hakkaniyete dayalı biz ticaret yapmak istiyoruz. Ve Sevakin Adası'na gitmemiz birilerini rahatsız ediyor ise inanın bilin ki Türkiye içinden de rahatsız oluyorsa, Türkiye evet. dışından da rahatsız oluyorsa bu insan saf veya salak değilse haindir.
Evet.
Yani çünkü o coğrafyaların ekmek ve suya ihtiyacı olduğu kadar bizim o bölgeye gitmemize ve onlarla bir gönül köprüsü kurmamıza ihtiyaçları vardır. Eğer bizim Katar'da üssümüz olmasaydı, eğer Katar'a maddi manevi destek vermemiş olsaydı bugün onları da
evet.
yani ki, devlet başkanı da devireceklerdi ve evet. yiyeceklerdi.
Ki öyle bir haber Mehmet Acet'in bir haberi vardı. Bu Katar krizinin başladığı günün gecesinde Türk askerlerinin korumasıyla darbenin önlendiği ifade ediliyordu hocam. Bu da önemli bir altı çizilmesi gereken nokta. Yine Çat'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir sevgi gösterileriyle karşılandı. Hatta Çat'ta Türk kökenli Çatlılar hocam karşılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Daha önceki yıllarda oralarda yerleşmiş Çatlılar var, Türk kökenli. O da ilginç bir manzaraydı.
Şimdi biz o coğrafyaya bir adım attığımızda tarihi köklerimiz, yani şöyle düşünün, bir Ulu Çınar devriliyor ama köklerinden bahar gelince
yeni
filizler çıkıyor. İşte bu çıkan her filizi de 70-80 yıl boyunca birileri adeta kazımış, yakmış sürgünlerinden. Şu anda yapılmak istenen şey Türkiye'nin ayaklar üzerinde durmasını engellemek. Çat'la bizim yüzyıllar öncesine dayanan bir gönül köprümüz evet. var. Ve Çad'ın güneyinde de önemli petrol yatakları hı-hı. çıktı. Ve bu Kamerun üzerinden Gine Körfezi'ne, oradan Atlas Okyanusu'na, dünya pazarlarına ulaştırılmaya başlıyor. Ve Çad gelecekte bugünküne göre çok daha ekonomisi iyi olacak bir ülke. Ve çok uluslu şirketler ve eski bir Fransız sömürgesi biliyorsunuz. Resmi dili Fransızca. Bakın Fransa oraya sadece eğitim dilini ve şu anda %60 civarında Müslüman var. %35-40 da yerel dinler ve Hristiyanlığı getirmiş. Yani evet. nüfusun 1/3'ünü Hristiyan yapmış, bir de resmi dilini bırakmış. Kısa süren
evet.
sömürge döneminde.
Dönemi.
Ama biz o bölgelerde insani yönden eserler bırakmışız. Yani insana hizmet eden eserler bırakmışız. Bu nedenle de Türkiye'nin gerek Sudan'da, gerek Çat'ta, en son Tunus'ta
evet.
Seyahatlerinde geleceğe yönelik büyük faydalar evet. olacaktır. Mesela Tunus, Fas, Cezayir gibi bölgeleri biz idare ederken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, yani Tunus'tan bahsediyorum hı-hı. şu anda. Yani Sudan ve Çat bahsini kapayıp Tunus'a evet. geldik. O bölgeye Osmanlı bir deniz subayı gönderiyor. Diyelim ki bir amiral gönderiyor. Onun lakabı Dayı. O Dayı bütün oradaki yerel idarecileri atıyor.
Evet.
Bütün her şeye o karar veriyor. Dolayısıyla oraya giden memurlar da oradaki yerel kızlarla evleniyorlar. Onlardan doğan çocuklara da kuloğlu diyorlar ve bütün Osmanlı bürokrasisini, yani alt düzey hı hı. memuriyeti onlar yapıyor. Ve dolayısıyla annesi yerli, babası Türk olduğu için ve çok eşlilikte olduğu için İslam'da, dolayısıyla onların çocukları kendilerini Türk kabul ediyorlar zaten.
Evet.
Türk kanından gelen, yani Tunus'ta, Cezayir'de ve Afrika'nın birçok yerinde kendini dedesi, benim dedem de, benim nenem de Türk diyen, yani Suriye'den tutun Tunus, Libya'ya kadar on binlerce, yüz binlerce insanlar vardı.
Evet.
İşte Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca hiç haberi olmadığı akrabalarının varlığından ve onlarla müttefik olacak bir diasporadan da
evet.
Haberimiz oluyor. İşin garibi biz o kadar çok kendi içimize kapanmışız ve birbirimizi ötekileştirmeye çalışmışız. Ve birileri bize hep kardeşimizi yüzyıllarca beraber yaşadığımız, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen sağcısın, sen solcusun diye birbirimize düşürmeye çalışmışlar ki. Sevakin Adası'nın varlığından inanın bakın 80 milyon Türkiye'de 80 bin kişinin haberi var mıydı yok muydu ben şüphe ediyorum.
Yani tamam bu da önemli ama daha geçen hafta konuştuk hocam. Medine Müdafaası'ndan ne kadar haberimiz vardı? Fahrettin Paşa'dan ne kadar haberimiz vardı?
Biz yine, arşivini Bulgaristan'a hurda kağıt parasına satan bir milletin afadıyız.
Evet.
30'luk yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani o günlerden bugünlere geldik. Çok şükür ki TİKA'mız var. TİKA bütün Osmanlı coğrafyasındaki eserlerimizi, camileri, hanları, hamamları, aşevlerini, köprüleri ihya ediyor, inşa ediyor. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı bu TİKA'nın yaptığı yansı akraba toplulukları oralardan öğrenci getiriyor. Evet. Biz o bölgelerden mutlaka daha çok öğrencinin Türkiye'de eğitim alıp ve kendi ülkesine buradaki değerleri taşımasını sağlayacak yolları bulmamız gerekiyor. Eğer dünyada güçlü ülke olmak istiyorsak Katar, Cibuti ve Somali ile birlikte Sudan'da da varlığımızı hissettirip ve Doğu Afrika'da da bir güç olduğumuzu. Çünkü biz 100 yıl öncesinde Yemen'de çok güçlü bir kalemiz ve komutanımız, savunma sistemimiz vardı. Babülmendeb Boğazı'nı biz kontrol ediyorduk.
Evet.
Ve son söz olarak şunu söyleyeyim. Doğru. Nasıl ki Marmara Denizi bugün Türkiye'nin bir iç denizi ise
Akdeniz'de
200 yıl önce bakın 1700'lü yıllarda 1800'lü yıllara gelinceye kadar Kızıldeniz bir Osmanlı gölü gibiydi. Kızıldeniz'in öbür yakası olan Habeş vilayetiydi. Beri yakası olan Yemen ve Arap toprakları ve Filistin'di. Yani bugün Süveyş kanalından Babülmendeb Boğazı'na kadar giderken hemen Mekke'nin Cidde'nin yanı başındaki o Kızıldeniz Marmara Denizi gibi bir Osmanlı gölüydü ve 300 sene böyleydi. Ve bundan haberimiz bile yok. Evet. Acı olan da budur.
Evet, bugün ne işiniz var
Kızıldeniz, diyorlar. Kızıldeniz Marmara Gölü gibiydi. Evet. Dört tarafı bir Osmanlı toprağıydı. Şimdi biz Kızıldeniz'i ötelerin ötesinde bir yer olarak görüyoruz.
Evet. Maalesef hocam. Peki bu bölümü bu sözlerle cümlelerle noktalamış olalım hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında kaldığımız yerden birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Eyvallah.
Efendim Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam dün önemli bir gelişme yaşandı. ABD ile daha önce vize krizi vardı ve bu kriz dün itibariyle aşıldı, çözüldü. Ama ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin görülen davalarla ilgili olarak güvence verdiği ABD'den habersiz, bildirimsiz bir şekilde bir gözaltı ya da bir soruşturma yapılamayacağına dair ibareler geçti. Bunun üzerine böyle bir kararın alındığı ifade edildi ancak Türkiye'den yapılan açıklamada ise böyle bir güvence verilmediğinin altı çizildi. Şimdi neler yaşanıyor? Kriz çözüldü ama bir taraftan da güvence polemiği devam ediyor. Bugün itibarıyla da randevular verilmeye başlandı. Bunu da belirtelim.
Evet, bu vize krizinin ilk çıktığında da bu işten anlayan uzmanların söylediği şuydu. Bu sürdürülebilir bir şey değil.
Evet.
Çünkü bu her iki tarafı da mağdur eden, hiç bu işle alakası olmayan öğrenci, turist veya sıradan insanların günlük hayatına ket vuran ki bu sadece Türkiye'ye değil Amerika'ya da aynı şekilde zarar veren bir durum. Fakat burada güvence dediniz, siz belirttiniz. Evet. Amerika'nın bu sözünü ben şuna benzetiyorum. Hani bir öğrenci vardır, yaramaz bir öğrenci. Öğretmenin sözünü dinlemiyor. Ona diyor ki sana işte tek ayak üzerinde durma cezası verdim. Ondan sonra diyor ki tamam diyor, bir daha bunu yapmayacağın sözünü verdiğin için cezanı kaldırıyorum diyor. Çünkü ömür bile ona tek ayak üzerinde durduramazsın.
Evet.
Fakat öğrenci diyor ki ben öyle bir söz vermedim diyor. Yoksa vermiş olman gerekir diyor. Şimdi Amerika diyor ki sen diyor benim diyor konsolosluğumda diyor FETÖ'cü, METÖ'cü diye bahane edip de hiç kimseyi sorgulayamazsın. Yani ben senin Halkbank Genel Müdürünü sorgularım, içeri atarım, gerekirse sana ceza verebilirim ama diyor sen bunu yapamazsın diyor. Şimdi vize krizi böyle başladı. Arkasından da baktı ki sürdürülebilir değil bu. Hı hı. Bundan geri adım atacak ama Türkiye'den de bir şey koparacak. Batılıların özelliği budur.
Evet.
Diyor ki Türkiye'nin diyor verdiği güvencelerden yola çıkarak biz bunu diyor artık kaldırıyoruz.
Evet.
Daha önce de söylediler. Medya gücü ellerinde olduğu için sıradan Amerikalı ve dünyada bunu evet. dinleyen işte BBC'yi dinleyen, dünya medyasını dinleyen insan herhalde Türkiye böyle bir güvence vermiş. Ama Türkiye hemen arkasından diyor ki biz böyle bir güvence falan vermedik. Suç işleyen varsa buna yargı cezasını evet. verir. Bir önceki bölümde böyle olmuştu. Hı-hı. İlişkiler tekrar limonileşmişti. Bakalım bundan sonra nereye doğru evrilecek ama hı-hı. benim kanaatim şudur ki Türkiye'nin en son bu Birleşmiş Milletler oylamasındaki tavrı ve evet. Afrika'ya açılımı, Orta Doğu'da dengeler üzerinde hı-hı. yapmış olduğu bir takım evet. ileri hamlelerin bir bedelini ödetme konusunda Amerika'nın, İsrail'in ve dünyadaki karanlık şer odalarının şu anda sinsi bir plan yaptığı konusunda hiç kuşku yok. Yani evet. Allah bu milleti, bu memleketi, bu insanları bunların şerrinden korusun. Hı hı. Yani bundan emin olabilirsiniz. Evet. Şu an Türkiye üzerine karanlık bir tezgahın planlarını kuruyorlar 3 vakte kadar.
Teyakkuz olmak gerekiyor.
Bunu da söylememiz gerekiyor.
Evet. Peki hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turundayken Başbakan Binali Yıldırım da önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'a gitti ve orada Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüşmelerde bulundu. Ve Başbakan'ın bildirdiğine göre Veliaht Prens'in de Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Bir taraftan tabii böyle gelişmeler yaşanıyor ama bir taraftan da gene Suudi Arabistan medyasında, Birleşik Arap Emirlikleri medyasında da Türkiye Osmanlı aleyhine yayınlar yapılmaya da devam ediliyor. Hem bu ziyareti hem de bu yayınları bir değerlendirirseniz seviniriz hocam.
Şimdi siyasi coğrafya ve bölgenin jeopolitiği açısından her zaman göz önünde tutmamız gereken bir gerçek var. O da şu: Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır bölgede dört önemli aktördür.
Evet.
Türkiye bu dört önemli aktörden biri olarak hiçbir zaman yalnız kalmamalıdır ki tarih boyunca da buna dikkat etmiştir. Ya Mısır'la, ya İran'la, ya Suudi Arabistan'la, bunların biri veya ikisiyle ilişkilerinin çok sıcak olması gerekir. Mursi döneminde biz Mısır'la çok evet. iyiydik ama o dönemde işte İhvanı bahane ettiler. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz limonileşti. Hı hı. Şu anda darbe nedeniyle Mısır'la soğuklaştık. Ama işte nükleer bir takım ambargolar uyguladı İran'a. İran'la ilişkilerimizi düzelttik. Şu anda Türkiye İran'la belli bir noktada arasını düzeltir evet. gibi oldu. Ama İran'ın da sağ solu belli olmayan bir hı hı. ülke. Bu nedenle biz aynı anda Suudi Arabistan'la da belli bir noktada ilişkiler tutmak zorundayız. Çünkü Mısır'da da darbe oldu. Sisi rejimini biz gayri resmi evet. Ve meşru kabul etmiyoruz. Bu nedenle Türkiye Orta Doğu dengelerini korumak ve bu bölgede bir takım işler yapmak istiyorsa Suudi Arabistan'ın en azından düşmanlığını üzerine çekmemek için hı hı. Dostluğunu kazanamasa bile düşmanlığını ve karşısında almamak adına Suudi Arabistan'da olan ilişkiler belli bir noktada tutulmak isteniyor. Kral Selman'a göre oğlu Muhammed Bin Selman daha toy, daha genç. Onu Türkiye'ye davet ettiler. Evet. Binali Yıldırım'ın sessiz sedasız, bakın, İngiltere'den Uzak Doğu'ya, Japonya'ya, evet. Suudi Arabistan'dan bütün Avrupa ülkelerine böyle sessiz ve derinden bir diplomasi yaparak, yani Türkiye'nin de dış politikasının mutfağını oluşturduğunda unutmamak gerekiyor. Evet. Yani vitrinde Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görülmüş olsa bile işin mutfağını Binali Bey ve onun beraberinde giden ekip kotardığında göz önünde etmememiz gerekiyor. Evet. Yani Binali Bey'in bu gezisinin benim şahsen siyasi coğrafya açısından çıkardığım sonuç şu: Suudi Arabistan'la biz karşıya kalmamamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin milli çıkarları ve ümmetin çıkarları bunu gerektiriyor. Evet. Ve onlar bir takım yanlışlar yapıyorlar. Ama onlar o yanlışı yapıyorlar diye bizim onlarla hasım olmamamız gerekiyor. Hı-hı. Belli ortak paydalarda, ki işte bu Kudüs oylamasında olduğu gibi ortak paydalarımızı çoğaltıp anlaşmazlıklarımızı da yani üzerini perdeleyip beraber yol alabileceğimiz alanları tespit ederek öyle gitmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü Orta Doğu coğrafyası çok çetrefilli bir konu ve Suudi Arabistan malumunuz gene Yemen'de Husileri bombardıman yapıyorum diye bir çok sivilin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Şimdi burada şu soruyu sormak isterim. Acaba Türk uçakları komşu bir ülkeyi bombardıman etse ve işte 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi hayatını kaybetse. Bu ülke hiç önemli değil. Suriye, Irak, İran, Gürcistan, evet. Yunanistan hiç fark etmez. Dünyadaki algı ve dünya medyasının buna bakışı nasıl olurdu? Hı hı. Ama Suudi Arabistan gidiyor, Yemen'i bombalıyor.
Hiç ses çıkmıyor.
Yani vakayı adiyeden gibi, işte 50 kişi öldü, 60 kişi öldü vesaire. Evet. Çünkü orada işte Husiler diye nitelendirdikleri, hı hı, İran yanlısı bir şey var. El-Kaide'nin uzantıları var. Kabileler arasında savaş var. Bir de Suudi Arabistan yanlısı başkentini kaybetmiş bir yönetim var. Yani Yemen'de açıkçası şu anda kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz, evet, bir yapı söz konusu. Burası ne kadar karışırsa da zaten Orta Doğu coğrafyasına çomak sokmak isteyen şer güçlerin de işine geliyor. Ve Suudi Arabistan, evet, burayı bombalıyor. Dünyadan hiç ses çıkmıyor. Bu da ayrıca not edilmesi gereken bir konudur diye düşünüyorum.
Evet. Buradan yola çıkmışken Afganistan'la devam edelim hocam, müsaadenizle. Afganistan'da da daha önce söylemiştik yine programlarımızda. John Bass Türkiye'den ayrıldı. Büyükelçiydi. Amerikan Büyükelçisiydi. Afganistan'a gitti. Gitmesiyle birlikte Afganistan'da da bir şeyler oldu. DAEŞ oraya taşındı. İşte son bir saldırı gerçekleştirildi Şiilere yönelik. 40'ın üzerinde ölü var. Onlarca yaralı var. Afganistan'da neler oluyor? Kim ne yapmak istiyor? John Bass'in gidişiyle bir ilgisi var mı bu yaşananların?
Önce Amerika Birleşik Devletleri en güvendiği elemanları Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere gönderir. Yani evet, John Bass Türkiye'de büyükelçi olmuşsa onlar açısından çok önemli ve değerli bir, hı hı, kişidir. Onlar açısından bizim için pek bir değeri yok ama buradan da Afganistan'a gönderildiğine göre, ki Afganistan Orta Asya'da böyle normal şartlarda ekonomik olarak, siyasi olarak pek bir esamesi okunmayan, evet, bir ülkeye sürgün mü gitti acaba diye insan aklına gelebiliyordu. Sonradan şimdi taşları ve o yapbozun parçalarını yan yana koyup birleştirdiğinizde, büyük resme baktığınızda olayın ne kadar vahim olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Önce bir haber. Rus kaynaklı bir haber. Sanırım Gennady Gerasimov'un bir haberiydi,
evet,
bu.
Diyor
ki bizim diyor net olarak görüntülerini tespit ettiğimiz kanıtlar var diyor. Bizzat diyor Amerikan üstlerinde Suriye'de, Irak'ta Amerikalı subaylar DAEŞ'e eğitiyor diyor.
Evet.
Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani bu bir haber. Hı hı. İkincisi Rakka'dan, Deirizor'dan kamyonlara bindirilen PKK, PYD, YPG ve Amerikan konsorsiyumu ya bu DAEŞ'le mücadele ediyorlardı. Sonra bunları güle güle gönderdi. Uğradılar. Peki, evet, bunlar nereye gittiler? Hı-hı. Bunlar bir baktık Sina Yarımadası'nda bir eylemde görüldüler. Orada işte Gazze'deki Filistinlileri taşıyacakları yeri boşaltıyorlar. Hı-hı. Sonra bir baktık Afganistan'da. Hatta ben bu sene nasip oldu hacca gittiğimde şöyle yanı başımda Afganistan'ın kuzeyinde Özbekler yaşarlar, Türkçe konuşurlar. Evet, evet. Oradaki bir Özbek kardeşimizle muhabbet ederken diyor ki dünyada hiç sesimiz soluğumuz çıkmıyor, haber konusu olmuyorsa ama diyor bizim oraya DAEŞ'liler son aylarda gelmeye başladı ve göz çıkarıyorlar, kol kesiyorlar, kulak kesiyorlar, akla hayale gelmedik işkenceler yaparak halkı sindirmeye çalışıyorlar dedi. Peki bu DAEŞ'lilerin Afganistan'da ne işi var? Niye başka, evet, yerler değil de Afganistan? İşte işin püf noktası burası.
Ne istiyor?
Büyük resme baktığınızda, evet, onu görüyorsunuz. Çin bir hamle yaptı. İpek yolu projesi dedi. Ve Pekin'den, Şanghay'dan başlayan ta Londra'ya kadar giden bütün Orta Asya, Doğu Türkistan, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, Türkiye ve Doğu Avrupa'yı, bütün Avrupa'yı içerisine alan ve Atlantik'i bypass yapıp güç eksenini Pasifik'e kaydıran, hı hı, burada Amerika'yı boşa düşüren bir proje bu.
Evet.
Ve siz DAEŞ'i Afganistan'da konuşlandırırsanız ve o modern İpek Yolu dediğimiz demir yolu hattına, bütün yol güzergahlarına terör eylemleri yaptırırsanız ve oraları kontrolsüz, güvensiz bir alan haline getirirseniz, bunu ölü doğmuş bir proje haline getirirsiniz.
Evet.
Tarihte bunun örnekleri vardır. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit, hı hı, Han Hicaz Demiryolu projesini gündeme getirdiğinde para bulamadı. Hiçbir çok uluslu şirket buna para vermedi. Bütün ümmeti, evet, Muhammed'in yardımıyla Medine-i Münevvere'ye kadar Haydarpaşa'dan hat döşendi. Lawrence Şerif Hüseyin marifetiyle çöl bedevilerini organize etti. Bir ray getirene altın vereceğiz diye oradaki çöl bedevilerine bizzat rayları söktürdüler. Yani Medine ile Amman arasında birçok yerde çölde raylar yoktu, evet, şu anda. Yani hiç mi başka bir iş yoktu İngilizlerin? O savaş döneminde rayları söktürdüler.
Evet.
Çünkü eğer siz hızlı trenle buradan Haydarpaşa'dan Medine'ye gidebilirseniz aradaki gönül köprüleri kurarsınız. Bugün de işte Çin'in Avrupa'ya o İpek Yolu projesini sabote edecek elemanlardır. DAEŞ'liler şu anda nereye gitmişse İsrail ve Amerika'nın adeta öncü karakolu vazifesi, evet, görüyorlar ve önce gidiyorlar işte bir Şii camisinde bomba patlatıyorlar. Hı-hı. Arkasından işte Sünnilerin içerisinde aynı şeyi yapıyorlar. Arkasından oradaki etnik, dini bir takım yumuşak karnı olan yerleri
kurcalıyorlar
ve bunu nasıl başarıyorlar acaba?
Evet.
Sorusuna gelince de bunun cevabı da işte büyük resim diyoruz ya. Elazığ'dan bir arkadaş geçen yıllarda söylemişti. Ya dedi, bizim burada dedi Amerika'dan üniversiteden bir doktora elemanı geldi. Elazığ Bingöl'deki bir tanesi Zaza köylerini, bir tanesi de Alevi köylerini doktora tezi olarak yapıyor diyor. Ya Elazığ ve Bingöl'de hangi köy Zaza köyü, hangi köy Alevi köyü Türkiye'de kaç kişinin aklına gelir?
Ya, kime ne yani?
Kime ne? Ama adam doktora tezi olarak yaptırıyor. Evet. Oradaki rafına koyuyor. Bir gün o bölgede operasyon yapmaya karar verdiğinde kimle iş tutacağına karar veriyor.
Evet.
Demek ki 50 sene önce de Afganistan'da hangi kabile, hangi mezhepten, hangi meşrepten, kim kimle hangi kini var, kim kimle hangi dostluğu var, adam hepsini araştırmış, raflarına koymuş. Şimdi
kullanıyor.
Kime kimle birbirine düşürecekse fitili nereden çakacağını iyi biliyor.
Evet.
İşte bilgi bu kadar değerlidir. Onun için de ilme, bilgiye, araştırmaya önem vermenin
evet,
ve bunu da yıllar öncesinden yapıp arşivlemenin önemi, büyük devlet olmanın bir gereğidir. Amerika bunu yapmış,
evet,
ve bugün de işte dünyayı parmağında oynatıyor.
Evet. Peki Suriye meselesine bakalım hocam. Esed katliamlarına devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta bir soruya karşılık Esed'le yol yürünemeyeceğini, onun bir eli kanlı terörist olduğunu, devlet terörü estirdiğini söyledi. Rusya'dan buna tepki geldi. Buna Erdoğan karar veremez dedi. Bir taraftan da bugün yine açıklanan bir haber, Suriye zirvesine PYD, YPG dahil hiçbir terör örgütü davet edilmeyecek. Üç ülkenin mutabık kalmadığı hiçbir grup davet edilmeyecek açıklaması gelmiş diplomatik kaynaklardan. Bunu da belirtelim. Yine Halep'te Esed'le PYD arasında bir anlaşma yapılmış ve Halep'e Suriye bayrakları çekilmiş. Yine daha önce
Afrin mi?
Halep'te. Evet. Daha önce yine Suriye'den 2. DHPYD açıklaması gelmişti. Hemen akabinde de böyle bir anlaşma dikkat çekiyor. Suriye'de yaşananları ve bu Soçi zirvesini hiçbir terör örgütünün katılmayacağını değerlendirmenizi isteyeceğiz hocam. Buyurun.
Şimdi arazide neler oluyor? Elimizde bir veri yok. Ben askeri uzman değilim, istihbaratçı da değilim.
Evet.
Dolayısıyla orada kimin eli kimin cebinde pek bilinmiyor. Basına yansıdığı kadarıyla, hı-hı, haberimiz oluyor. Fakat biz yine söylüyorum, büyük resme baktığımızda, yani bilinenlerden yola çıkararak bilinmeyenleri
evet,
çözmek konusunda şöyle bir tecrübemiz var. Şimdi Suriye'nin doğusunda, Irak sınırında Rakka ve Deirizor bölgesi zengin petrol yataklarına sahiptir ve gelecekte Suriye devleti bu yaralarını sarabilmek, yeniden devlet olarak,
evet,
ayakta durabilmek için o petrol gelirlerine şiddetle ihtiyacı var. ve PKK, YPG'liler de oralarda fazla durmak istemiyorlar. Yani diyorlar ki bizim doğal hinterlandımız, habitatımız şeyden, Cizre'den, Nusaybin'den başlayıp Akdeniz'e kadar olan Türkiye sınırı boyunca zaten Kürt nüfusun da olduğu, Suriye genelinde %7 civarında bir Kürt nüfus olduğu söyleniyor. Evet. O da o civarda bulunuyor. Yani bizim orada diyor bir tarihimiz, kültürümüz, geçmişimiz yok. Yani orada durmak istemiyor. Aslında. Amerikan zoruyla oradalar. Ve Amerika dozerleri, iş makinalarını verdir. Dolayısıyla Sünni Arapların köylerini, evlerini yıktırıyor bunlara. Ve bu bir daha geri dönülmez bir şekilde Sünni Araplarla Kürtler arasına bir düşmanlık ve nifak tohumu atıyor. Tarihte bunun örnekleri var. Müsaadenizle birkaç cümle söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin Almanlarla işbirliği yaptığı bahanesiyle Çeçenleri, İnguşları topraklarından Orta Asya'ya, Sibirya'ya sürdü. O topraklara da Osetleri yerleştirdi, Hristiyan Osetleri. Aradan işte 1953'te Stalin'in ölmesinden sonra Kruşev döneminde herkesin ana vatanlarına dönme izni çıktı. Ama geldi baktı ki işte İnguşların evine Osetler bina yapmış. Bir kat daha atmış üstüne, eklentiler yapmış ve burayı bana devlet verdi diyor. Öbürü de diyor ki bu benim babamın, dedemin bağ, bahçesi, arsası, tarlası diyor. Şimdi ikisi de haklı olduğuna göre o bağ, bahçeyi, evi, arsayı elde edebilmek için bunların savaşmaması için hiçbir sebep yok değil mi? Evet. Aralarına kan, kin ve husumet giriyor ve hala Kafkaslar birbiriyle didişirken Ruslar da orayı yönetiyor. Şu anda yapılmak istenen Sünni Araplarla Kürtleri bir daha yüz yüze bakmamak üzere ayırmak. Kindar ve hani evlat acısı, kuyruk acısı hesabı bir proje yürütülüyor.
Düşmanlaştırmak.
Yani buna o bölgedeki Kürt kardeşlerimizin de Arapların da bu nifağın içerisine girmemesi gerekiyor. Öbür taraftan oradaki PKK'lıların, YPG'lilerin kızıl elması, hülyası Afrin'e sahip olabilmek. Ve Türkiye'de böyle bir dantel işler gibi yavaş yavaş derinden bu İdlib'in kuzeyinden o 12 tane sanırım bir gözlem noktası oluşturuluyordu. Bunu daha üçüncüsü tamamlandı sanırım. Yavaştan o tamamen o çemberi daraltmaya çalışıyor. İşte bu sırada sanırım işte bilmediğimiz konu, benim tahminle konuşuyorum. Esed'in muhaberatıyla PKK'lılar şöyle bir zımni anlaşmaya varmak istiyorlar. Yani biz Deir ez-Zor'u size verelim, petrol bölgesini, ama siz Afrin'i bize devredin. Yani nasıl devredin? Oraya biz Esed'in bayrağını çekelim. Evet. Çakma bir bayrak. Türkiye buraya
dokunamasın.
Ama biz olalım. Son tahlilde burası bizim olsun.
Evet.
Bu Esed'in de sanki işine geliyormuş gibi. Yani Türkiye olmasın da kim olursa olsun mantığı var. Yani,
Rusya'nın yaklaşımı ne olur buna?
Şimdi Rusya için önemli olan Esed'in ayakta kalması. Yani rejim onun adeta bölge valisi gibi. Yani Esed şu anda Krasnodar valisi gibi. Yani veyahut da işte Soçi'deki bir Rus idareci gibi şu anda Şam'da kalan bir kişi konumunda. Yani Rusya'ya rağmen hiçbir şey yapamayan bir kişidir Esed. O halde Rusya orada Türkler şunu kaybetmiş, Kürtler bunu kaybetmiş, Esed bunu kazanmış, çok da umurunda değil. Orada kendi kazanımlarını koruyabilmek için de orada gönüllü bir bekçi, taşeron Esed rejimi vardır. Onun çıkarlarını önceliyor. Türkiye ona terörist deyince bunca sıkı ilişkilerimize rağmen hemen cevap verdiler. Yani bu anlaşmada bu yoktu dediler. Yani.
Evet.
Çünkü Esed son günlerde İdlib'in kırsalında 5 köyü bombardımanla yerle bir etti ve oraları ele geçirme teşebbüsünde bulundu. Burada yapılmak istenen şey gerek Cenevre'de gerekse Astana zirvesinde veya Soçi'de masaya oturulurken kendi elini biraz daha güçlendirmek, ÖSÖ'nün ve Türkiye'nin desteklemiş olduğu birliklerin biraz daha zayıflatarak masada elini güçlendirmeye çalışan bir hamle olarak düşünüyor. Ama bu güvenli bölgeler anlaşmasına uymadığı için son günlerde bir tedirginlik ortaya çıktı. Adeta masayı sabote eder bir hali var Esed'in.
Evet. Peki Kudüs gelişmesi sonrası yaşananlara bakalım hocam şimdi de. Guatemala Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacağını açıklamış. Bu oylamada karşı çıkan Amerika ile birlikte hareket eden ülkelerdendi. Yine Filistinlilerin idam edilmesini öneren bir tasarı İsrail Meclisi'ne gelmiş. Ve tabii İsrail'in insan haklarına asla sığmayacak Filistinli gençleri, insanları, sivilleri fena şekilde darp eden, onlara işkence eden tutumu devam ediyor. Ama bir taraftan da insan hakları savunucusu Batı'dan hiçbir ses çıkmıyor buna dair. Bu gelişmelere de bir değinelim hocam, buyurun.
Şimdi Guatemala'dan başlayalım. Guatemala Orta Amerika'da, Meksika'nın hemen güneyinde bir ülke. Nüfusunun yarıdan çoğu kızıl derili yerlidir. Yani Amerika kıtasında yerli oranı en yüksek olan bir kıta, ülke ve nüfus artış hızı da en yüksek. Yani bizim Şırnak, Urfa gibi işte çok fazla nüfusu artış, artan, gelir kaynağı olmayan ve nüfusunun da önemli bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi olarak çalışır. Onların gönderdiği paralarla geçinen bir ülke. Şimdi böyle bir ülke Amerika'ya rağmen bir şey yapamıyor. Çünkü Amerika Guatemala'lıları sınır dışı etmiş olsa adamlar ekmeğe muhtaç hale gelecekler. Bu şuna benziyor. Yani Türkiye'ye rağmen şu anda Somali hükümeti bir şey yapmaz. Yani şu anda Türkiye hangi konuda ne karar verirse
Somali beraber hareket eder.
Somali'nin aynı konuda hareket edeceği konusunda bir şüpheniz olmasın. Evet. Yani Türkiye ama Amerika'ya hayal kırıklığına uğratan Polonya, Romanya gibi Rus tehdidine karşı askeri olarak koruduğu, ekonomik olarak meslek finanse dediğim, ettiği, NATO'ya aldığı bu ülkelerin çekimser kalmasını hazmedemedi. Yani Amerika hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin evet oyu vermesini hazmedemedi. Ve Mısır'da darbe yönetimine parayla finanse ederek onların çekimser kalmayıp evet o yani Amerika'nın hazmedemediği o kadar çok şey var ki dolayısıyla bu aralar bunun hangisini düşünse ona yanıyor. Bu nedenle bu Kudüs oylaması parayla, dolarla ve silah gücüyle bu işlerin olmadığının bir göstergesi. Yalnız burada bir şey daha var. Buyurun gözden hocam, kaçmaması lütfen gereken. Kudüs aynı zamanda Kıyamet Kilisesi sebebiyle Hristiyanlar açısından da önemli, kutsal bir yerdir. Evet. Dolayısıyla Yahudiler sadece Müslümanlara değil oradaki Hristiyan mabetlerine ve onların kutsallarına da saygısızlık yaptığı için de dünyanın büyük bir bölümünün bu kadar ortak bir yani dünya inanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çok az böyle bir kararda birleşmiştir. Evet. Bunlardan biri bu Kudüs oylamasıdır. Yani düşünün Kudüs dünyayı birleştirdi.
Evet.
Bu yönüyle de İsrail'in o Filistin'de yapmış olduğu zulümlere üzülüyoruz. İçimiz yanıyor ama şunu da unutmayalım. Bizim inancımıza göre bizim Kur'an'da ve İslam kaynaklarında yazdığına göre biz şöyle bir şey iman ediyoruz. Allah-u Teala küfre mühlet veriyor.
Evet.
Yani küfür de olsa bir ülke kafir de olsa şeyini sürdürüyor ama zulme o rızayı göstermiyor. İsrail bu kadar zulüm ettiğine göre bu onun sonunun yaklaştığını bir göstergesi. Peki. Tarih boyunca Firavunlar, Asurlular, Babililer, Romalılar yani 5-6 defa yerinden yurdundan sürülmüşler bunlar. Yani ellerine bir fırsat geçtiğinde bunu hep yapıyorlar. Ve yine de başlarına gelecek bir musibetin ön habercisi gibi geliyor bana.
Peki.
Yoksa onlara yapılan zulümleri insanın içi kaldırmıyor. Allah yar ve yardımcılar olsun.
İnşallah. Diyorsun. Kısa kısa devam edelim hocam. Myanmar'da yine zulüm devam ediyor. Bir taraftan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Myanmar tasarısı kabul edildi. Rusya ve Çin'e rağmen Myanmar'a sistematik saldırılara son verin çağrısı yapıldı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Buna dair de söyleyeceklerinizi hemen alalım.
Oradaki kamplardaki insanların durumunun iyileştirilmesi konusunda bu işler sadece Türkiye'ye kalmamalı ve diğer dünyaya ülkelerde yapılması. Yine bir ek bir bilgi olarak söyleyelim. Buyurun. Avrupa Birliği parlamentosu senenin son kararı olarak aldı bu Noel tatiline girmeden hı hı. önce Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği Suriyeli mültecilerle ilgili 3 evet. milyar euroyu onayladı. Hı hı. Yalnız buradan işte üniversitelere, akademisyenlere evet. Bu işlerle ilgili insanlara şu duyuruyu da bulunmak istiyorum. Avrupa Birliği ve batılı kafaya göre hep proje var. Yani diyor ki ben bu 3 milyar euroyu vereceğim ama
ne alabilir?
Hayır. Türkiye diyor ki ya biz buraya zaten 30 milyar dolar para harcadık. Yok yok, beni ilgilendirmez diyor. Yani bir proje getir diyor. Sana 3 milyar euro para vereceğim. Yani işte mültecilerle ilgili işte şöyle şöyle bir psikolojik destek programı yapacağız. Bilmem şunlarla ilgili şunu yapacağız. Yani insanlarımızın o Suriyeli mültecilere yönelik yapmış olduğu işleri belli prosedüre uygun yaptığı zaman Avrupa Birliği fonlarından para alınabiliyor. Bu konuda da yani böyle kafası çalışan, proje üreten insanlara da böyle bir kaynak vardır. Bazen bu kaynaklar projeler üretilmeden geri dönebiliyor. Hmm. Böyle evet. de bir yönü var. Şimdi siz Myanmar'daki mültecileri hmm. söyleyince bizim Suriye ile ilgili de şunu ifade edeyim. Dünyada 60 milyonun üzerinde mülteci var şu anda. Bunun 3 milyon küsürü Suriyeli mülteci olarak Türkiye'de.
Evet.
Bakın 7,5 milyarlık dünyada 60 milyon üzerindeki mültecinin sadece 3 milyon küsürü Suriyeli mülteci olarak Türkiye'de, buna Filistinlileri, Afganistan'dan, diğer Afrika'dan gelen mülteciler falan hiç saymıyoruz.
Evet.
O halde Türkiye en fazla mülteci barındıran bir ülke konumunda. Myanmar'a da el uzatan en ön sırada olan ülke konumunda yine evet. Türkiye'dir. Bu yönde
son
ayrıca dikkat edeyim.
Birkaç dakikamız var hocam. Kısaca değinelim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bir ilgisi gene arttı. Bir yumuşama söz konusu Almanya ve Hollanda ekseninde. Bir taraftan da Avusturya'nın yeni başbakanı Sebastian Kurz'un Türkiye'ye yönelik hasmani tavrı da devam ediyor. Onun da altını çizelim.
Yani Kurz'un söyledikleri öyle ipe sapa gelir, ciddiye alınması pek de mümkün olmayan hı hı. şeylerdir. Ancak Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'ye karşı biraz daha yumuşak mesajlar vermesinin hı hı. sebebi şu. Normal şartlarda iki ülkenin de Türkiye ile olan büyük yatırımları, evet. Ekonomik, ticari, kültürel bağları var. Bu nedenle de Türkiye ile aralarındaki gerginliği sürdürmeleri kendi ekonomilerine ve kendi iç kamuoylarına da zarar veriyor. Tıpkı evet. Amerika'nın bu vize kararını sürdürülebilir olmadığı gibi. Hı hı. Zaten geçtiğimiz aylarda yaşanan kriz de evet. kendi ülkelerindeki seçimlerinde iç kamuoyuna dönelik işte Türkiye'ye ne kadar küfrederlerse, ne hı hı. kadar Türkiye aleyhinde ve Erdoğan aleyhinde konuşurlarsa prim yaptığını görenler bunu yaptılar. Artık seçimler bitti. Normal hayat başlayınca yani bu ilişkileri bir tamir etme yoluna gidiyorlar. Bu da evet. ayrı bir konu.
Evet.
Bir de Rusya...
Evet buyurun hocam. Ukrayna ile ilgili hı. gelişmeler var. Esir değişimi gerçekleşmişti. Bir taraftan da ABD Ukrayna'ya yeni silahlar hı. veriyor. Ona da bir değinelim
kısaca
hocam.
Kısaca şunu söyleyelim.
Buyurun.
Artık ülkeler birbirleriyle olan kartlarını işte böyle oynuyorlar. Nasıl ki Türkiye'nin güneyinde koridor açmak isteyen Amerika'nın hı hı. YPG'ye 3-4 bin tır dolusu silah vermesi gibi Rusya'yla da olan mücadelesini, ki Rusya artık Amerika'nın canını acıtmaya başladı birkaç evet. Hamlesiyle gerek Baltık'ta gerek hı hı. Balkanlar'da gerek Orta Doğu'daki hamleleriyle Amerika'nın canını sıktı. Amerika'da karşı hamle yaparak Ukrayna'da biliyorsunuz Rusya Kırım'ı ilhak etti. Donbas bölgesinde şu anda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında fiili bir savaş hı hı. söz konusu. Ve Amerika Birleşik Devletleri birçok müttefikine satmadığı sofistike son model silahları Ukrayna'ya verdi ve Rusya'ya karşı kullanmak üzere.
Evet.
Ve yakın bir gelecekte Donbas bölgesinde ve Rusya-Ukrayna sınırında kanlı çatışmalar çıkarsa hiç şaşırmayın. Rusya bunun Amerika bunun altyapısını oluşturdu. Yani sadece PKK'ya vermiyor. Son bir söz söylemek
hocam,
istiyorum.
Lütfen.
Önümüzdeki yılın nelere gebe olduğunu anlamak
buyurun.
İçin 2018 yılında.
Yılın şimdi, son programı bu arada
evet,
bu.
Son programı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin 600 milyar dolar civarında bir savunma bütçesi var ama şimdi devasa uçak gemiler var. O askerlerin maaşları, ödemeleri, yakıtı vesaire, atılan bombalar bunun içerisinde. Hep biz o 600-700 milyar doları büyütüyoruz. Fakat asıl operasyonlarda kullanmak üzere Obama dönemindeki bütçe 15 milyar dolardı. Trump bunu 60 milyar dolara çıkardı. Evet. 4 katına. Bu ne demektir biliyor musunuz? İşte darbeler, hangi ülkeye yasa dışı yollardan silah verilecek, hangi ülkelerde suikast yaptırılacak, hangi ülkelerde kaos kargaşa çıkarılacak. Amerika'nın 15 milyar dolarlık bu bütçesini Trump döneminde önümüzdeki yıl 60 milyar dolara çıkardılar. Bakın 60 milyar dolar diyorum. Bu 60 milyar doları tamamen fitne, fesat ve dünyayı karıştırmak evet. üzere ayrılmış 2018 resmi bütçesi.
Evet. Allah inşallah Allah, 2018'de Müslümanları ve dünyayı korusun
İslam
diyelim.
İslam dünyasında yani bu şer evet. odakları bunu Kuzey Kore'de mi yapacak, evet. Ukrayna'da mı yapacak, Orta Doğu'da mı? Yani bizden uzak olsun evet. diye dua ediyoruz.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programında yılın son programında medeniyet coğrafyamızda neler yaşanıyor? Arka planlarıyla birlikte konuşmaya çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteydik. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar diliyorum. 2018 miladi yılında bütün Ümmet-i Muhammed'e ve memleketimize hayır getirmesini temenni ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.